Anna Karenina, Tolstoy, 3. kaset, 2. yüz, sayfa 139. Ronski neşeyle baronesin küçük elini sıkarken elbette diye gülümsedi. Hem de nasıl, eski dostuz biz. Evinize döndünüz, o halde ben gidiyorum dedi barones. Evet evet, hemen gidiyorum, sizi rahatsız ederim belki. Burada evinizdesiniz barones dedi Ronski. Merhaba Kamerovski diye ekledi, adamın elini soğuk bir tavırla sıktı. Sizler hiçbir zaman böyle kibar sözler söylemiyorsunuz dedi barones Petritski. Nedenmiş o? Yemekten sonra istemediğin kadar söylerim. Evet ama yemekten sonra değeri kalmaz. Peki neyse, ben kahve pişireceğim. Siz de yıkanın dedi barones oturup yeni kahveliğin küçük musluğunu açarken. Pierre, bana kahve verin dedi. Pierre diye seslendi Petritski. Onunla ilişkilerini saklamadan soyadıyla çağırıyordu. Biraz daha ekleyeyim. Taşıracaksınız. Taşırmam. Peki karınız nerede? Dedi birden barones Ronski'nin arkadaşıyla konuşmasını keserek. Burada. Sizi evlendirdik. Karınızı getirdiniz mi? Hayır barones. Derbeder doğdum, derbeder öleceğim. Daha iyi, daha iyi. Bana elinizi verin. Barones Ronski'yi bırakmadan içine şakalar da katarak ona son tasarılarını anlatmaya başladı. Ondan öğüt istedi. Boşanmaya yanaşmıyor hiç. Peki ne yapayım? O dediği kocasıydı. Dava açacağım. Bana ne önerirsiniz? Kamerovski kahveye bakın, taşıyor. İşim var görüyorsunuz. Servetimi almak için bir dava açacağım. Bu budalalığı anlıyor musunuz? Güya onu aldatıyormuşum dedi küçümseyerek. Benim mallarımın üstüne oturmak istiyor. Ronski genç kadının bu neşeli gevezeliklerini zevkle dinliyordu. Onunla aynı düşünceleri paylaşıyor, yarı şaka yarı ciddi öğütler veriyor. Kısacası bu tür kadınlarla nasıl konuşursa öyle konuşuyordu. Petersburg'daki sosyete dünyasında insanlar birbirlerinden tümüyle farklı iki sınıfa ayrılırlardı. Alt sınıfı sıradan, budala ve erkeklerin karılarına sadık olmaları, genç kızların günahsız, kadınların namuslu, erkeklerin ciddi, düzenli ve yürekli olmaları gerektiğine, insanın çocuklarını yetiştirmeleri, geçimlerini sağlamaları, borçlarını ve bu tür öteki saçmalıkları ödemeleri gerektiğine inanan, özellikle gülünç insanlardan oluşuyordu. Modası geçmiş, kafa ütüleyen tiplerdi bunlar. Öteki sınıfsa Ronski ve dostlarının bulunduğu sınıftı. Buraya katılmak için kibar, eli açık, yürekli, neşeli olmak, yüzü kızarmadan kendini tutkuya kaptırmak ve başka şeylerle alay etmek yeterliydi. İlk zamanlar Moskova'da yaşadığı ortamın etkisinde olan Ronski kendini rahatsız hissetti. Ama çok geçmeden toparlandı ve eski terliklerini giyermiş gibi neşe ve sevgi dolu olarak eski çevresine döndü. Kahve pişmiyordu. Ansızın değerli halının üzerine taşarak baronesin giysisini lekeledi. Ama bu yalnızca gülmek ve gürültü çıkarmak için bir bahane yaratmıştı. Kimse yakınmıyordu durumunda. Şimdilik hoşça kalın. Yoksa hiçbir zaman giyinemeyeceksiniz ve ben de vicdanımda seçkin bir adamı en büyük cinayeti, yıkanmama cinayetini işletmenin ağırlığını taşıyacağım. Demek bıçağı onun gırtlağına dayamama öğütlüyorsunuz bana, hı? Kesinlikle elinizle dudaklarının yakında olsun. O bu eli öpecek, böylece de her şey çok güzel bitecek dedi Ronski. O halde bu akşam Fransız tiyatrosunda buluşmak üzere. Baroness giysisini hışırdatarak gitti. Kamerovski de kalktı. Ronski genç subayın çıkmasını beklemeden elini sıkıp banyoya geçti. O yakınırken Petritski ona kısaca durumunu ve şu son haftalardaki değişiklikleri anlattı. Parası kalmamıştı. Savurgan adamın babası artık para vermek istemediğini, borçlarını ödeyemeyeceğini söylemişti. Bir terzi Petritski'yi tutuklamak istiyordu. Başka biri de böyle yapacağını söyleyerek ona gözdağı veriyordu. Albay eğer Teğmen rezalete son vermezse onu istifaya zorlayacağını söylemişti. Barones onu şaşırtıyor, düşünmeden para vermek istiyordu onu. Ayrıca bir kadın da vardı. Bir güzellik, ciddi doğulu güzelliği. Anlarsın ya, Rebecca tutsağı cinsinden. Son olarak da Petritski, Berkaşev'le kavga etmişti. Ona tanıklarını yollamak istiyordu ama belki de iyi bir sonuç çıkmazdı bundan. Kısacası her şey çok iyi, çok neşeli gidiyordu. Petritski, arkadaşının bu konuda daha fazla soru sormasına zaman tanımadan bütün ilginç yeni olayları anlatmaya başladı. Bu dedikodular ve 3 yıldır oturduğu ve çok iyi tanıdığı bu daire Ronski'yi büyülüyordu. Ronski yavaş yavaş kendini Petersburg'un sıradan ve tasasız yaşamına kaptırmış hissediyordu. Kalın kırmızı boynunu su akıtan musluk koluna indirirken olamaz diye bağırdı. Olamaz. Laura Fertinov'dan ayrılıp Mileyev'e mi yapıştı? Demek Fertinov yine öyle aptal ve kendinden memnun ha. Peki ya Busulukov nasıl? Busulukov mu? O da başka alem diye bağırdı Petritski. Balolara tutkun. Saraydakilerin birini bile kaçırmıyor. Son olarak yeni miğferiyle büyük bir baloya gitti. Yeni miğferleri gördün mü? Çok güzel, çok hafif. Busulukov ayakta duruyordu. Yo ama dinlesene. Dinliyorum ya dedi Ronski havluyla kurulanırken. Bir Grand Duchess o sırada bilmem ne elçisiyle geçiyormuş. Aksilik ya, yeni miğferlerden söz ediyorlarmış. Ona bakıyormuş. Bizimki de dimdik duruyormuş. O zaman Grand Duchess incelemek üzere miğferini ona vermesini rica etmiş. Bizimki kımıldamamış. Ne demektir bu? Ona işaret etmişler. Başını sallamış, kaşlarını çatmış. Versene. Sesini çıkarmamış bizimkisi. Düşünebiliyor musun? O zaman öteki adı neydi? Onun miğferini almak istemiş. Çekip almış. Grand Duchess'e vermiş. Ya yeni modelmiş demiş Grand Duchess. Miğferi çevirmiş. Düşünebiliyor musun? İçinden şekerlemeler düşmüş. Buzulu kabuğun yiyecekleriymiş bunlar. Ronski kahkaha attı. Aradan epey geçince bile başka şeylerden konuşurken miğfer öyküsünü anımsıyor, içten bir gülüşle gülüyordu. Gülerken sağlam ve düzgün dişleri görünüyordu. Ronski bütün haberleri öğrendikten sonra uşağının yardımıyla üniformasını giydi, göreve başlamaya gitti. Daha sonra da kardeşi Betsy'nin evine uğramak, Bayan Karenina'yı görebilmek umuduyla bir dizi ziyaret yapmak niyetindeydi. Petersburg'daki alışkanlığına uyarak akşam çıktı, gece evine çok geç döndü. 2. Bölüm 1. Şçerbatskiler kış sonunda Kitty'nin sağlığı konusunda bir karara varmak üzere birbirlerine akıl danıştılar. Genç kızın sağlığına ve eski gücüne kavuşması gerekiyordu. Hastaydı. İlk yaz yaklaşırken durumu ciddileşti. Aile doktoru birbiri ardına ona morina balığı yağı, kuvvet şurubu, cehennem taşı veriyordu ancak hiçbir iyileşme görünmüyordu. Şimdi de ilk yazda yabancı ülkelere yolculuk yapmasını öneriyordu. Konsültasyon için ünlü bir doktor çağrıldı. Henüz genç, çok yakışıklı ve ünlü doktor hastasının iyice muayeneden geçirilmesini istedi. Onun düşüncesine göre genç kızların utanması barbarlığın bir kalıntısından başka bir şey değildi ve genç bir doktor için çıplak bir kadını muayene etmekten daha doğal bir şey olamazdı. Bu düşüncesinde de direniyordu. Bu öylesine doğal bir işti ki yaşamın sıradan bir olgusu olarak ve kötülük düşünmeden bu işi her gün yapıyordu. Böyle olunca da barbarlık kalıntısı diye nitelediği bir genç kızın utangaçlığı ona kişisel bir hakaret gibi geliyordu. Karara boyun eğmek gerekti. Çünkü bütün doktorlar aynı okula giderler, aynı kitapları incelerler ve aynı bilgileri öğrenirler. Bazılarının kanısına göre bu ünlü doktor söylenildiği kadar becerikli değildi. Ama yine de bu düşüncelere karşın prensesin evinde ve çevresinde nedense onu tek yetenekli biri olarak görüyorlardı. Tümü de Kitty'nin kurtulmasının onun elinde olduğuna inanıyordu. Ünlü doktor, Kitty'yi utanmasına aldırmadan ciddi ve büyük bir özenle muayene ettikten sonra ellerini dikkatle yıkadı, Paris'te konuşmak üzere salona geçti. Prens kaşlarını çatıp hafifçe öksürerek doktora dinliyordu. Çok yaşamış ve hiç hastalanmamış biri olarak tıbba hiç inanmıyordu ve içinden bu komediye kızıyor, utanç duyuyordu. Kitty'nin hastalığının gerçek nedenini bilen yalnız kendisiyle belki de. İşte bence eli boş dönmüş gibi görünen bir avcı diye düşünüyordu. Bu deyimi kızının hastalığının belirtileriyle ilgili gevezeliklerini dalgın dalgın dinlemekte olduğu doktor için kullanıyordu. Bu soylu yaşlı adama karşı duyduğu küçümsemeyi belli etmemeye çalışan doktorsa yalnızca ona açıklamalar yapmaya çalışıyordu. Prensle boşuna zaman yitirdiğini, evdeki tek düşünen insanın anne olduğunu anlıyordu. Anılarını ancak onun yanında açmayı düşünüyordu. O sırada prenses aile doktoruyla salona girdi. Prens bu oyunun kendisine nedenle gülünç geldiğini saklamaya çalışarak uzaklaştı. Prenses üzgün ve kararsızdı. Kitty'ye karşı kendini suçlu hissediyordu. Peki doktor, yazgınız hakkında kararınızı verin. Hiçbir şey saklamayın, umut var mı? Demek istiyor ama dudakları titriyordu. Bu yüzden bu soruyu soramadı. Peki doktor, ne düşünüyorsunuz? Demekle yetindi. Bir dakika prenses, meslektaşımla konuşayım. Daha sonra düşüncemi size sunma onuruna ereceğim. O halde sizi yalnız mı bırakalım? Lütfen. Prenses içini çekerek dışarı çıktı. Doktorlar yalnız kalınca aile doktoru sıkılarak düşüncesini açıklamaya başladı. Tüberküloz başlangıcı tanısı koyuyordu. Ünlü doktor dinliyordu. Konuşmanın ortasında birden altın saatine baktı. Ah dedi ama aile doktoru saygıyla sözünü kesti. Bildiğiniz gibi dedi. Tüberküloz başlangıcını tanımak olanaksızdır. Oyuklar belirmeden önce hiçbir şeyden emin olamayız. Ama varsayımlar öne sürebiliriz. Belirtilerimiz var. İştahsızlık, aşırı sinirlenme, benzeri şeyler. Ortaya bir soru çıkıyor. Tüberkülozdan kuşkulanıyorsak iştahı arttırmak için ne yapmamız gerek? Aile doktoru ünlü meslektaşlarının sözünü kesmekte sakınca görmeyip kibarca gülümseyerek ama bilirsiniz her zaman bazı ruhsal nedenler de vardır dedi. Ünlü doktor saatine yeniden bakarak evet elbette dedi. Sonra bağışlayın Yavza Köprüsü'nün onarılıp onarılmadığını biliyor musunuz yoksa yine dolaşmak mı gerekiyor diye sordu. Ah demek onarıldı. Neyse bu durumda 20 dakikada orada olurum. Sorun şu diyorduk. İştahı arttırmakla sinirleri sakinleştirmek birbirine bağlıdır. İki yönden birlikte hareket etmek gerekir. Peki ya yurt dışı yolculuğu diye sordu aile doktoru. Yurt dışı yolculukları düşmanım ben. Ayrıca da bir tüberküloz başlangıcı varsa ki bunu bilemiyoruz. Yurt dışı yolculuğunun yararı olmaz. Hastaya bir zarar getirmeden iştah açacak çareleri bulmak gerekir. Ünlü doktor tasarısını açıkladı. Hastayı bir mevsimliğine soden kaplıcalarına yollamak düşüncesinin hiçbir zararı olmadığı kanısındaydı. Aile doktoru dikkatle, saygıyla dinliyordu. Sonra karşı çıktı. Yurt dışı yolculuğunu, alışkanlıkların değişmesi ve anıları canlandıran koşullardan uzaklaşma açısından öneriyorum. Hem annesinin isteği de bu. Ah neyse öyle olsun, yurt dışına gitsinler. Ama Alman şarlatanlarından kendilerini sakınsınlar. Önerilerime uymak zorundadır. Neyse öyle olsun, yurt dışına gitsin. Yeniden saatine baktı, sonra da oh vakit gelmiş deyip kapıya doğru yürüdü. Ünlü doktor prensese hastayı bir kez daha görmek istediğini, bunu bir yakınlık duygusu söyletiyordu, söyledi. Ne, çocuğumu bir kez daha mı muayene edeceksiniz diye haykırdı korkuyla. Yo hayır prenses, yalnızca birkaç ayrıntı için. Peki o halde. Anne doktoru Kitty'nin salonuna götürdü. Genç kız zayıflamış, kızarmış, gözlerinde utançtan kaynaklanan değişik parıltılarla odanın ortasında ayakta duruyordu. Doktor içeri girince yüzü daha çok kızardı, gözleri yaşla doldu. Hastalığına ve kendisine gösterilen bu özen ona aptalca ve gülünç geliyordu. Bu tedavilerin ne anlamı vardı? Kırılmış bir vazonun parçalarını birleştirmek istemek kadar çocukça değil miydi bunlar? Onun yüreği kırılmıştı ve onlar da bunu haplarla, tozlarla iyileştirmek istiyorlardı. Ama annesi kendini suçlu hissettiği sürece onu üzmek elinde değildi. Lütfen oturun dedi ünlü doktor. Sonra yine sıkıcı sorular sormaya başladı. Kitty önceleri ona yanıt veriyordu ama birden sabırsızca ayağa kalktı. Dışarı çıkarken özür dilerim doktor ama gerçekten de bütün bunlar sonuç vermez. Üç kezler aynı soruları soruyorsunuz bana dedi. Ünlü doktor hiç alınmadı. Kitty çıkınca hastalıktan kaynaklanan sinirlilik bu dedi prensese. Hem bitirmiştim zaten. Doktor son derece zeki sandığı prensesin karşısında genç kızın durumunu gözlerini önserdi. Sonunda kendisince gerekli görmediği kaplıca sularının nasıl içileceği konusunda bir reçete yazdı. Yurt dışı yolculuğuyla ilgili sorulan soru üzerine doktor sanki sıkıcı bir durum karşısındaymışçasına düşünceye daldı. Sonunda kararını açıkladı. Yurt dışına gidin ama şarlatanlara güvenmeyin. Her durumda bana yazın. Doktor gider gitmez sanki mutlu bir durum varmış gibi prenses daha neşeli hissetti kendini. Kızının yanına gitti. Kitty daha neşeli görünmeye çalışıyordu. Artık çoğu zaman da durumunu gizlemesi gerekiyordu. Gerçekten iyiyim anne ama gitmek isterseniz gidelim dedi yolculukla ilgilendiğini göstermeye çalışarak. Sonra hazırlıkları konuşmaya başladı. 2. Doktorun gidişinden az sonra Dolly geldi. O gün bir konsültasyon yapılacağını biliyordu. Bu yüzden de kızının doğumundan sonraki lohusalıktan yeni çıktığını ve kişisel sıkıntıları olmasına karşın dadıyı bebekle evde bırakmış, Kitty'nin o gün belirlenecek yazgısını öğrenmeye gelmişti. Ne haber dedi salona girerken. Henüz şapkasını çıkarmadım. Hepiniz neşelisiniz. İşler iyi galiba. Ona doktorun dediklerini anlatmaya çalıştılar. Ama uzun uzun ve bilgece konuşan doktorun sözlerini tam olarak yineleyemediler. Tek ve önemli bir karara varılmıştı. Yurt dışına gitmek. Dolly elinde olmadan içini çekti. En iyi dostu, kız kardeşi gidecekti. Onun yaşamı ise neşeli değildi. Barıştıktan sonra Stepan Arkadievich'le olan ilişkileri zorlaşmıştı. Anna'nın yaptığı onarım sağlam değildi ve aile bağı aynı yerden gevşemek üzereydi. Dolly'nin hiç umudu yoktu. Oysa Stepan hiç evde olmuyordu. Hep para sıkıntısı çekiliyordu. Genç kadın yeni bir aldatmadan kuşkulanıyordu. Kıskançlığın verdiği acının korkusuyla bu düşünceyi kafasından atmaya çalışıyordu. İlk acı geçince kıskançlık yenilenmiyordu artık. Kocasının kendisini aldattığını öğrenirse ilk kezki gibi acı duymazdı Dolly. Bunu öğrenmek onu yalnızca aile alışkanlıklarından koparırdı. Kocasından ve zayıflığı yüzünden özellikle kendinden nefret ederek onun kendisini aldatmasına izin veriyordu. Ayrıca da kalabalık bir ailenin sıkıntıları onu hep yoruyordu. Bazen bebeğin emzirilme işi iyi gitmiyor, kimi zamansa bir hizmetçi işi bırakıyor ya da çocuklardan biri hastalanıyordu. Peki evde işler nasıl diye soruyordu prenses. Ah anne, bizim de dertlerimiz var. Lila hastalandı. Kızıl olmasından korkuyorum. Kitty konusunda haber almak için çıktım evden. Ama hastalığı kızılsa Tanrı saklasın küçük hastamın başına yerleşir bir yere kımıldamam. Doktorun gittiğinden emin olan prenses de çalışma odasından çıktı. Dolly'yi kucakladı. Ona birkaç söz söyleyerek karısına döndü. Neye karar verdiniz? Gidiyor musunuz? Ben ne olacağım? Sanırım kalmak zorundasın Alexander dedi prenses. Nasıl isterseniz. Anne, neden babam da bizimle gelmeyecekmiş sanki diye önerdi Kitty. Onun için de bizim için de çok neşeli olurdu. Prens kalktı, eliyle Kitty'nin saçlarını okşadı. Kitty başını kaldırdı, ona bakarak gülümsemeye çalıştı. Ailenin en iyi yüreklisi olan babasının az konuşsa bile onu anladığını sanıyordu. Ailenin en küçüğü olduğundan babasının sevgilisiydi. Genç kız babasının ona karşı olan bu sevgisinin onu anlayışlı yaptığını sanıyordu. Bakışları, kendisine bakan tatlı bakışlarla karşılaşınca babasının onun içine okuduğunu, orada geçen kötü şeyleri anladığını sanıyor gibiydi. Kızararak ve babasından bir öpücük bekleyerek ona doğru eğildi ama yalnızca Kitty'nin saçlarını okşadı. "Şu topuzlar da ne aptalca şeyler," dedi. "İnsan kendi kızının başına bile dokunamıyor. Ölü bir kadını okşuyor gibi sanki." Sonra büyük kızına döndü. "Dolinka, nasılsın? Senin züppe ne yapıyor?" Dolly kocasından söz edildiğini anlayarak "Hiçbir şey baba," dedi. "Hep dışarıda, onu zor görüyorum," diye ekledi alaycı bir gülümsemeyle. "Nasıl olur? Ormanı satmak için köye gitmedi mi daha?" "Hayır, hep gitmeye hazırlanıyor." "Ya," dedi prens. Sonra oturarak karısına döndü. "Demek ki bavulları hazırlamam gerekiyor. Söz dinliyorum. Kitty, sen de şunu yapmalısın. Günün birinde uyanınca kendi kendine çok iyiyim ve neşeliyim. Babamla sabahları erkenden uzun gezintilere çıkacağız de, olmaz mı?" Pek kolay görünüyordu bu. Ama bu sözler Kitty'yi bir katilin suçüstü yakalanışı kadar üzdü. O her şeyi biliyor, anlıyor diye düşündü. Bu sözlerle bana bütün bunların utanç verici olduğunu, insanın utancını yenmesi gerektiğini anlatmak istiyor. Üzüntüsü yüzünden yanıt veremedi. Sonra birden hıçkırarak odadan kaçtı. "Şakalarını görüyorsun ya," diye bağırdı prenses. "Sen zaten hep..." Ardından kocasını azarladı. Prens uzun süre karısını ses çıkarmaman dinledi. Yüzü gittikçe karardı. "Zavallı yavrucuk, öyle mutsuz, öyle mutsuz ki," dedi prenses. "Sen de üzüntüsünün nedenini her anıştırdığında acı çektiğini anlamıyorsun. Ah, insanlar konusunda böylesine yanılmak." Ses sonundaki değişimden Kitty ve prens onun Vronsky'den söz ettiğini anlamışlardı. "Böylesine alçak ve nankör insanlara karşı yasaların olmamasını anlayamıyorum," prens üzgün bir sesle. "Seni dinlemesem daha iyi olur," dedi. Gitmek için kalkıyordu, yine de kapının yanında durup bekledi. "Yasalar var canım. Benim üzerime daha da gelmeye kalkışırsan bu işte tek suçlunun sen olduğunu söylerim. Böyle serserilere karşı yasalar hep olmuştur ve hala da vardır. Evet, alçakça davrandı o. Ben yaşlıyım ama o serseriyi yola getiririm. Evet, şimdi de ona bakın. Şarlatanlarınıza danışın, durun." Prensin içinde daha çok şeyler var gibiydi. Ama prenses önemli sorunlarda her zaman olduğu gibi kocasının yüksek sesle konuştuğunu duyar duymaz uysalca ve pişman olmuş gibi davranıyordu. Prenses gözyaşları içinde ilerleyerek "Alexander, Alexander," diye inledi. Prenses hemen sustu, karısına yaklaştı. "Neyse, bu kadar yeter," dedi. "Biliyorum sen de üzülüyorsun ama ne yapalım? Onarılmaz bir felaket değil ki bu. Tanrı yüce gönüllüdür." Prensesin yaşlı gözlerle elini öpmesi üzerine ne dediğinin farkında olmadan "Teşekkür ederim," dedi. Prens odadan çıktı. Kitty ağlayarak çıkarken Dolly anneliğinden ve aileden kaynaklanan alışkanlıkla bu işte bir kadına düşen bir görev olduğunu anlamış ve bunu yapmaya hazırlanmıştı. Şapkasını çıkarıp kalkmaya hazırlandı. Annesiyle babası tartışırken evlat saygısının izin verdiği ölçüde annesini tutmaya çalışmış, sonra babası öfkelenince annesi adına utanıp aklının babasının iyilikleri geldiğinden susmuştu. Ama prens çıkar çıkmaz da görevinin Kitty'nin yanına gidip onu yatıştırmak olduğunu anladı. "Anne, uzun zamandır size bir şey söylemek istiyordum. Levin, Moskova'ya son gelişinde Kitty'ye evlenme önerisinde bulunduğunu biliyor musunuz? Stiva'ya bundan söz etmiş." "Evet ama anlamıyorum." "Kitty belki de onu reddetmiştir. Size bu konuda bir şey söylemedi mi?" "Hayır, bana ne ondan ne de ötekinden söz etmedi. Çok gururludur Kitty ama bütün olanları biliyorum ben. Çünkü..." "Levin'i öteki yüzünden reddettiğini anlıyorsunuz. Öteki de onu acımasızca aldattı." Prenses kızına karşı ne kadar suçlu olduğunu kendi kendine itiraf etmeye korkuyordu. Öfkelendi. "Ah, hiçbir şey anlamıyorum artık. Şimdi herkes canının istediği gibi yaşamak istiyor. Annesine bir şey söylemiyor. Sonra da olanlar oluyor." "Anne, gidip onunla konuşacağım." "Git, sana engel olamam," dedi prenses. 3. Dolly, kız kardeşinin eski Saksonya vazolarıyla süslü, Kitty'nin 2 ay önceki hali gibi taze, pembe renkli, sevinli küçük odasına girerken, geçen yıl burayı ne büyük bir sevinç ve zevkle hazırladıklarını anımsıyordu. Yüreği sıkıştı. Kitty'yi alçak bir iskemleye kapının yanına oturmuş, kımıltısız bakışlarını halının bir köşesine dikmiş olarak görüyordu. Genç kız ablasına baktı, yüzündeki ciddi, soğuk anlam hiç değişmedi. "Eve gidip bir daha da hiç yerimden kımıldamayacağım. Sen de bize gelemeyeceksin," dedi Dolly, Kitty'nin yanına otururken. "Bu yüzden seninle konuşmak istiyordum." Kitty korkuyla başını kaldırdı. "Hangi konuda?" diye sordu. "Üzüntünün konusunda." "Üzülmüyorum." "Lütfen Kitty, bilmediğimi mi sanıyorsun? Her şeyi biliyorum, inan bana. Önemli değil, hepimiz bu yollardan geçtik." Kitty susuyordu. Yüzünde katı bir anlam vardı. "Onun yüzünden acı çekmeni değmez o," dedi Dolly, doğrudan konuya girerek. Kitty titrek bir sesle. Öyle, çünkü beni küçümsedi, dedi. Rica ederim bir şey söyleme, konuşma. Peki ama sana kim söyledi bunu? Hiç kimse. Eminim sana aşıktı ve hala da öyle ancak... Ah, hiçbir şey beni şu avutma sözleri kadar üzmüyor, diye bağırdı Kitty birden öfkelenerek. Sırtını döndü, kızardı, kemerinin tokasını bir bu bir öteki elini sıkarak parmaklarını oynattı. Dolly çok öfkeli olduğu zaman kardeşinin parmak oynatma alışkanlığını biliyordu. Kızdığı zaman onun tatsız ve uygunsuz sözler söyleyecek kadar kendinden geçtiğinin de farkındaydı. Onu yatıştırmak istedi ama çok geç kalmıştı. Ne? Ne demek istiyorsun, diye sordu Kitty. Benimle alay eden bir adama aşık olup onun aşkından öldüğümü mü? Bunu söyleyen benim ablam mı? Acımı paylaştığını sanan ablam mı? Bu avuntu sözlerinden, başsağlığı dilemelerinden hiç hoşlanmıyorum. Kitty'ye haksızlık ediyorsun. Neden bana işkence ediyorsun peki? Tam tersine, senin üzgün olduğunu anlıyorum. Ama çok öfkelenen Kitty onu dinlemiyordu bile. Avuntu sözleri, iyi niyet gösterileri istemiyorum ben. Beni sevmeyen bir adamı sevecek kadar onursuz değilim. Bundan kuşkum yok elbet. Bana bir tek şey söyle. Gerçeği söyle, diye sürdürdü Dolly elini tutarak. Levin seninle konuştu mu? Levin'i anımsayınca Kitty kendini tutamadı. Oturduğu yerden hızla kalktı. Elindeki tokayı yere atarak, ellerini sallayarak konuşmaya başladı. Levin'den söz etmek neye yarar ki? Bana neden işkence etme gereğini duyduğunu anlamıyorum. Sana daha önce söylemiştim. Şimdi de yineliyorum. Ben gururluyum. Hiçbir zaman yapmam senin yaptığını. Başka bir kadına tutulup bana ihanet eden erkeğe geri dönmem. Bunu anlamıyorum. Sen yapabilirsin ama ben yapamam. Kitty bu sözleri söylerken ablasına baktı. Dolly'nin üzgün başını eğip sustuğunu görünce, önceden düşündüğü gibi odadan çıkacağı yerde gözlerini mendiliyle saklayarak kapının yanına oturdu. O da başını eğdi. 2 dakika sustular. Dolly kendini her zaman hissettiği ve kardeşinin sözleriyle daha acı gelen evlilikteki alçaltılışını düşünüyordu. Kardeşinden böylesine acımasızlık beklemiyor ve bu yüzden de ona kızıyordu. Ama birden bir etek hışırtısı ve bastırılmaya çalışılan hıçkırık işitti. Sonra da boynuna sarılan elleri hissetti. Kitty önünde diz çökmüştü. Dolenka, öyle mutsuzum ki, diye iniyordu genç kız bir suçlu gibi. Gözyaşlarıyla ıslanmış sevinli yüzünü Darya Alexandrovna'nın eteğine saklıyordu Kitty. Sanki gözyaşları iki kardeşin güzel anlaşması için şifalı bir merhemmiş gibi kendilerini ilgilendiren konuları bıraktılar. Ama ilgisiz konulardan söz ederken bile birbirlerini anlıyorlardı. Kitty öfkeli olmasına karşın Dolly'nin kocasının ihaneti konusunda söylediği sözleri ve onun aşağılamasından zavallı ablasını alt üst ettiğini anlıyordu. Ama onu çoktan bağışlamıştı Dolly. Öte yandan o da bilmek istediği her şeyi öğrenmişti. Varsayımlarının doğru olduğuna inanıyordu. Kitty'nin çok büyük ve avutulmaz acısı Levin'in yaptığı evlenme önerisini geri çevirmesinden kaynaklanıyordu. Kitty şimdi onu sevmeye ve Vronsky'den nefret etmeye hazırdı. Kitty bu konuda tek söz bile etmemiş, yalnızca ruhsal durumunu anlatmıştı. Acı çekmiyorum, diyordu yatışırken. Ama şimdi bana her şeyin çirkin ve kaba göründüğünü anlamalısın. Her şeyden, kendimden bile tiksiniyorum. Aklımdan ne kötü düşünceler geçtiğini hiç bilemezsin. Ne gibi kötü düşüncelerin olabilir ki senin, dedi Dolly gülümseyerek. En çirkin, en kaba düşünceler. Sana anlatamam. Üzüntü değil, daha kötüsü. İçimdeki her şey yok olmuş sanki. Yalnızca kötülük kalmış. Nasıl anlatayım, diye sürdürdü ablasının şaşkınlığını görerek. Az önce babam benimle konuştu. Yalnızca evlenmek istediğimi düşündüğünü sandım. Annem beni baloya götürdü. Sanırım beni çabucak evlendirip benden kurtulmak istiyordu. Bunun doğru olmadığını biliyorum ama bu düşünceleri aklımdan çıkaramıyorum. İyi kısmetleri görmeye dayanamıyorum artık. Sanki beni açık arttırmaya çıkarıyorlar. Eskiden bir yere balo tuvaletiyle gitmekten çok hoşlanır, kendimi çok beğenirdim. Şimdi sıkıntı ve utanç duyuyorum. Hepsi bu kadar değil. Doktor, neyse. Kitty sustu. İçindeki değişiklikten sonra Stepan Arkadyevich'in ona çirkin ve dayanılmaz göründüğünü, onu görünce bile aklına kötü ve çirkin düşünceler geldiğini söylemek istiyordu. Evet, bana her şey çirkin ve bayağı görünüyor, diye sürdürdü. Bir hastalık bu. Belki geçer. Hadi bunları düşünme artık. Düşünmüyorum. Yalnızca senin evinde, çocukların yanında iyi hissediyorum kendimi. Yazık ki eve gelemezsin. Geleceğim. Kızıl hastalığı geçirdim nasılsa. Annemi kandırırım. Kitty söylediği gibi de dayattı ve ablasının evine yerleşti. Kızıl hastalığı boyunca da çocuklara baktı. İki kardeş 6 çocuğa özenle baktılar. Ama Kitty'nin durumu düzelmedi. Perhis yortusunda Sçerbatskiler yurt dışına gittiler. 4. Petersburg'da aslında bir tek yüksek sosyete vardır ve bu sosyetedekilerin tümü birbirini tanır ve görüşür. Ama bu yüksek sosyetede bir takım alt bölümler de vardır. Anna Arkadyevna Karenina'nın üç alt sosyetenin bölümde dostları ve bunlarla sıkı ilişkileri vardı. Birinci grup, Anna'nın kocasının bulunduğu resmi gruptan oluşuyordu. Çeşitli kaprislerle ya da toplumsal ilişkilerle birbirine bağlı ya da bölünmüş iş arkadaşları vardı bu grupta. Anna bu insanlara karşı ilk zamanlarda duyduğu neredeyse tanrısal saygıyı şöyle böyle anımsıyordu. Şimdi ise onların tümünü taşra kentlerinde olduğu gibi tanıdığı için hepsinin güçlü ya da zayıf yanını ve Semer'in nereye acıttığını biliyordu. Karşılıklı ilişkilerinden, birbirlerini korumalarından, bağlarından, kavgalarından haberi vardı. Ama Kontes'in uyarılarına karşın bu hükümet yanlısı ve ciddi çıkar çevresi onun ilgisini çekmiyor, tam tersine bu ilk gruptan uzak kalmaya çalışıyordu. Anna'nın ilişkide bulunduğu ikinci grup, Alexey Alexandrovich'in mesleki çalışmalarını yaptığı gruptu. Kontes Lidia Ivanovna bu grubun başını çekenlerden biriydi. Yaşlı, çirkin, zengin, soylu kadınların, akıllı, bilgili ve hırslı erkeklerin grubuydu. Bu gruptan ünlü bir erkek bu gruba Petersburg Sosyetesi'nin vicdanı diyordu. Alexey Alexandrovich bu çevreye çok değer verirdi. Petersburg'daki ilk yıllarında herkese çok kolay anlaşan Anna da burada kendini dostlar edindi. Ama Moskova'dan döndüğünden beri bu grup ona dayanılmaz geliyordu. Davranışlarına ona yakmacıklı gelen bu insanlar arasında öylesine huzursuz oluyor ve sıkılıyordu ki bu nedenle Kontes Lidia Ivanovna'nın evine elinden geldiğince az gidiyordu. Son olarak sosyete adı verilen üçüncü grup geliyordu. Baloların, akşam yemeklerinin, parlak tuvaletlerin dünyası. Bu grup bir yandan saraya bağlıydı ve böylece küçümsediği ama zevkleri yalnızca benzeşim değil de kendi zevkleriyle özdeşleşen kibar fahişeler dünyasının düzeyine düşmekten kaçınmış oluyorlardı. Anna bu gruba 100 bin ruble geliri olan kuzeninin karısı Prenses Betsy Tverskaya'dan dolayı bağlıydı. Anna sosyeteye adımını atar atmaz prenses ona karşı çok özel bir dostluk göstermiş, onu çok iyi karşılamış ve Kontes Lidia Ivanovna'nın grubuyla alay ederek onu kendi çevresine sokmuştu. Yaşlanıp çirkinleşince ben de onun gibi yapacağım diyordu Betsy. Ama sizin gibi genç ve güzel biri için bu sığınak pek zamansız. İlk zamanlar Anna Prenses Tverskaya'nın grubundan elinden geldiğince uzak durmuştu. Çünkü kadın onu durumunun uygun olmadığı harcamalara sürüklüyordu. Çünkü aslında kendisi de öteki grubu yeğlerdi. Moskova'ya dönüşünde ise tam tersi oldu. Soğuk dostlarından kaçınarak sosyeteye dadandı. Orada Vronsky'ye rastlıyordu ve bu karşılaşma ona tatlı bir heyecan veriyordu. Onu genç subayın akrabası olan kuzeni Betsy'nin evine götürüyordu böylece. Vronsky aslında Anna ile karşılaşabileceği ve konuşabileceği her yere gidiyordu. Anna onu hiç de yüreklendirmiyordu. Ama Anna Vronsky'yi her görüşünde, içinde onu ilk kez trende gördüğü zamanki coşkunun aynısını duyuyordu. Genç adamı görünce bakışlarının neşeyle parıldadığını, dudaklarının bir gülümseyişle kıvrıldığını seziyordu. Bu sevincin belirtisini saklayamıyordu. Anna ilk zamanlar kendisini izlediği için Vronsky'den içtenlikle memnun olmadığını sandı. Ama onu görmeyi umduğu bir akşam Vronsky'yi göremeyince, içini üzüntü kaplayınca açıkça yanıldığını ve bu izlemenin yalnızca hoşuna gitmekle kalmadığını, tam tersine yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu anlamıştı. O akşam ünlü bir kadın şarkıcı ikinci şarkısını söylüyordu ve Petersburg Yüksek Sosyetesi tiyatrodaydı. İlk sırada oturan Vronsky, kuzenini görünce perde arasını beklemeden onun locasına gitti. "Yemeğe neden gelmediniz?" diye sordu kuzeni. "Aşıkların sezgisi çok şaşırtıcı. O da yoktu," diye ekledi. Yalnızca Vronsky'nin duyabileceği bir sesle ve gülümseyerek "Operadan sonra gelin ama," dedi. Vronsky ona soru sorarcasına baktı. Kuzini başını eğdi. Genç adam gülümseyerek teşekkür edip yanına oturdu. Bu tutkunun gelişmesinden büyük bir zevk duyan Prenses Betsy, "Ah, alaylarınızı nasıl da anımsıyorum," diye sürdürdü. "Şimdi her şey ne kadar uzaklarda kaldı. Siz abayı yakmışsınız dostum." "Bundan çok hoşlanıyorum," dedi Vronsky sakin bir gülümsemeyle. "Doğruyu söylemem gerekirse abayı pek az yaktığımdan yakınmalıyım. Umudumu yitirmeye başlıyorum." "Ne umudunuz olabilirdi ki?" dedi Betsy arkadaşı adına onuru kırılmışçasına. Açık konuşalım ama gözlerinde genç adam için var olabilecek umudu onun kadar iyi anladığını belirten küçük kıvılcımlar uçuşuyordu. Vronsky beyaz dişlerini açıkta bırakan bir gülüşle "Hiç," diye yanıt verdi. "Pardon," diyerek elinden dürbününü aldı. Sonra kuzeninin omuzunun üstünden locanın karşısındaki sırayı gözetlemeye başladı. "Gülünç olmaktan korkuyorum." Vronsky, Betsy'nin ve onun çevresindeki kimselerin gözünde gülünç olmayacağını çok iyi biliyordu. Bu çevrede genç bir kıza ya da genellikle özgür bir kadına aşık olmanın gülünç olacağını biliyordu. Ama evli bir kadının peşine düşerek onu ne pahasına olursa olsun baştan çıkarma amacıyla her şeyi göze alan bir erkeğin durumunda güzellik ve soyluluk vardı. Böyle biri asla alaya alınamazdı. Bu yüzden dürbününü aşağı indirerek bıyık altından kibarca gülümseyip kuzenine baktı. "Yemeğe neden gelmediniz?" diye sordu prenses hayran hayran. "Söyleyeyim size, işim vardı. yüze bin bahse girerim, ne olduğunu bilemezsiniz. Bir kocayı karısının aşığıyla barıştırdım. Evet, aynen böyle yaptım. Başardınız mı bari? Hemen hemen. Bunu anlatmalısınız bana, dedi Betsy kalkarak. Öbür perde arasında gelin. Gelemem, Fransız tiyatrosuna gideceğim. Nilsson'dan ayrılıyor musunuz, dedi Betsy küçümseyerek. Nilsson, ünlü bir İsveçli opera sanatçısı. Çevrenin notu. Ne yapayım, orada randevum var. Hep şu barış görüşmeleri yüzünden. Barışçılardan Tanrı razı olsun. Kurtuluş onlarındır, dedi Betsy. Buna benzer bir şey duyduğunu anımsayarak. Peki öyleyse oturun da bana olayı anlatın. Betsy yeniden oturdu.
5. Ronski kuzenine gülümseyerek baktı. Biraz ahlaka aykırı ama öylesine çekici ki bunu size anlatmaktan çok zevk alıyorum, dedi. Adları söyleyemeyeceğim size. Daha iyi ya, onları bulurum. Pekala, dinleyin. İki neşeli genç arabada gidiyorlar. Sizin alayın subaylarından elbette. Subay olduklarını söylemedim ama yalnızca iyi yemek yemiş iki genç erkek bunlar. İyice içmiş diye açıklayayım. Belki çok neşeli bir durumda bir arkadaşın evine akşam yemeğine giderler. Yanlarından arabasıyla geçen güzel bir kadın görürler. Kadının kendilerine gülümseyip işaret ettiğini sanırlar. Doğal olarak da onun ardına düşerler. Güzel kadının onların gittikleri evin önünde durduğunu hayretle görürler. Güzel kadın hemen üst kata çıkar. Delikanlılar kadının kısa tülünün altından kırmızı dudaklarını, küçük güzel ayaklarını görebilirler ancak. Öykünüz öylesine coşkulu ki sanırım bu iki delikanlıdan biri sizdiniz. Az önce neler söylüyordunuz bana? Demek delikanlılar veda yemeği için arkadaşlarının evine girerler. Belki de veda yemeklerinde her zaman olduğu gibi biraz fazlaca içmişlerdir. Yemek sırasında üst katta kimin oturduğunu sorarlar belki de. Yalnız bunu bilen uşağa yukarıda bayanlar olup olmadığını sorunca uşak evde pek çok kız olduğunu söyler. Yemekten sonra delikanlılar ev sahibinin çalışma odasına geçerek bilinmeyen kadına pek tutkulu bir aşk mektubu yazarlar ve mektupta tam olarak anlaşılmayan yerleri açıklamak için de üst kata mektubu kendileri götürürler. Bu çirkin öyküyü neden bana anlatıyorsunuz? Daha sonra ne oldu? Kapıyı çalarlar. Hizmetçi görünür. Mektubu verirler. İkisi de aşık olduklarını, ölmeye hazır olduklarını söylerler. Şaşıran oda hizmetçisiyle kapı eşiğinde tartışmaya başlarlar. Birden kalın bir sucuğa benzeyen favorili, istakoz gibi kırmızı yüzlü bir adam görünür. Evde yalnızca karısı olduğunu söyleyip iki delikanlıyı kapı dışarı eder. Söylediğiniz gibi sucuk biçiminde favorisi olduğunu nereden biliyorsunuz? Bekleyin, oraya geliyorum. Bugün rakipleri barıştırmaya gittim. Peki neler oldu? İşte işin en ilginçini. Galiba mutlu bir çift var ortada. Devlet danışmanı olan koca şikayet ediyor. Ben de aracı oluyorum. Ne aracıya? İnanın bana, Talleyrand benim yanımda solda sıfır kalır. İşin zorluğu nerede? Anlayacaksınız. Gelince özür diledik, üzgünüz dedik. Bu üzücü yanlış anlamı yüzünden sizden özür diliyoruz. Sucuk gibi favorili memur soğuk tavrını bırakmaya başladı. O da duygularını anlatmak istiyordu ama birden köpürüp küfretmeye başlayınca ben de hemen diplomatça konuştum. Sizinle aynı görüşteyim. Bu baylar ayıp ettiler ama suçluların gençliğini ve durumlarını göz önüne almanızı rica ediyorum. Anlarsınız ya, yemekten geliyorlardı. Olanca içtenlikleriyle pişmanlık duyuyorlar ve sizden özür diliyorlar, dedim. Danışman yeniden yumuşadı. Peki kont, onları bağışlamaya hazırım ama bu haylazların izlemeleri, kabalıkları ve hareketleriyle karşılaşan karım namuslu bir kadındır, bunu anlarsınız, dedi. Aslında şunu da aklınızdan çıkarmayın. Söz konusu haylazlar oradalar. Onları da yetiştirmek zorundayım. Yeniden bütün hünerimi kullanmak zorunda kaldım. Olay yeniden kapanmış gibiyken danışman öfkelendi, kızarıp bozardı, sucuklar harekete geçti ve ben yine diplomatik kurnazlığa başvurmak zorunda kaldım. Betsy, locaya giren bir bayana gülerek, ''Ah, size bunu anlatmalıyım.'' dedi. ''Öyle çok güldürdük ki beni. Neyse, iyi şanslar.'' diye ekleyerek, yelpazeyi tutan elinin boşta kalan parmağıyla Ronski'ye dokundu, giysisinin omuzlarını düşürmek için bir hareket yaptı, çıplak kalan omuzlarıyla ışığın altına doğru ilerledi ve kendini bütün bakışlara gösterdi. Ronski gerçekten de Fransız tiyatrosuna gitti. Orada bu tiyatronun hiçbir temsilini kaçırmayan alay komutanını görmek istiyordu. Genç subayı ilgilendiren ve eğlendiren bu düşünceyle kafası 3 gündür doluydu. Bu olaya dostu Petritski ile yürekli, kibar bir arkadaş olan Prens Kedro karışmışlardı. Ama bu olayda aslında alayın çıkarları işe karışıyordu. İki suçlu Ronski'nin bölüğündendi. Danışman Venden, karısını hakaret eden iki subaya gelip albayı şikayet etmişti. Anlattığına göre karısı, 6 aydır evliydiler, annesiyle birlikte kilisedeydi. Bilinen nedenle ansızın hastalandığını hissedince evine dönmek için kiliseden ayrılmış ve rastladığı ilk arabaya binmişti. Arabası subayların arabasını geçince subaylar onu izlemişlerdi. Kadın korkunca acısı artmış, merdivenleri koşarak çıkmıştı. Bürosundan dönen Venden, zili ve tanımadığı sesleri duyunca çıkmış, mektup getiren subayları görüp onları kapı dışarı atmıştı. örnek olacak bir ceza verilmesini istiyordu subaylara. Vronsky'yi çağıran albay, "İsteğinizi yapalım ancak Petrovski dayanılmaz oldu artık. Olaysız bir haftası bile geçmiyor. Bu danışman işi burada kesmez. Olay daha da büyür." Vronsky olayın çok ciddi olduğunu anlıyordu. Düello yapması olanaksızdı. Bu durumda devlet danışmanını yatıştırmak, olayı kapatmak için elinden geleni yapması gerekiyordu. Albay Ronski'yi seçkin, akıllı, alayın onurunu düşünen biri olduğu için çağırtmıştı. Birlikte konuşup Kedrov'la Petrovski'nin Ronski ile birlikte danışmana gidip özür dilemelerini kararlaştırdılar. Ronski ile albay, Ronski adının ve İmparator Yaverliği unvanının danışmanı yumuşatmakta işe yarayacağını düşünüyorlardı. Gerçekten de bu iki şey etkili oldu ama Ronski'nin düşüncesine göre barışmanın sonucu kuşkuluydu. Fransız tiyatrosunda Ronski, albayı bir fuayede bir köşeye götürdü, ona aldığı sonucu anlattı. Albay düşündükten sonra olayı olduğu gibi bırakmaya karar verdi. Kendi keyfi için konuşmanın ayrıntıları konusunda Ronski'ye sorular sordu. Danışmanın bazen nasıl yumuşadığını, bazen de olayları anımsayarak nasıl öfkelendiğini, sonunda kendisinin Petrovski'yi önüne katıp nasıl çıktığını anlatan Ronski'yi dinlerken gülmekten kendini alamıyordu. Berbat ama pek gülünç bir olay. Kedrov neden bu bayla dövüşemiyor sanki? Demek böylesine aklını yitirdi, diye sordu albay gülerek. Bir ara Claire'ı bugün nasıl buluyorsunuz, diye ekledi, yeni gelen Fransız oyuncudan söz ederek. İnsan onu her akşam dinler. Her zaman değişik bir kadın. Bunu yapmayı yalnız Fransız kadınlar bilir. 6. Prenses Betsy son perdenin sonunu beklemeden tiyatrodan ayrıldı. Evine gidince yüzünü pudralayıp kremlemek, sonra tuvaletini düzeltip çay servisinin büyük salonda yapılması için buyruk vermeye ancak zaman bulduğunda arabalar birbiri ardına Morskaya sokağındaki büyük evinin önünde durmaya başladı. Konuklar geniş merdiveni çıktılar, sabahları camlı kapının arkasında gazeteleri okuyan iri yarı yapıcı konulara yer vermek için geri çekilerek kocaman kapıyı gürültü çıkarmadan açıyordu. Bir kapıdan saçları yeniden yapılmış, yüzü pırıl pırıl ev sahibi girdiği anda öteki kapıdan konuklar duvarları koyu renkli, yumuşak halı kaplı salona giriyorlardı. Pırıl pırıl aydınlatılmış masanın üstünde, bunların ışığında gümüş bir semaverle saydam çay fincanları parlıyordu. Ev sahibesi semaverin önüne oturdu, eldivenlerini çıkardı. Konuklar o zamana dek görünmemiş olan uşakların yardımıyla iskemlelerini alıp iki grup halinde oturdular. Bir bölümü semaverin karşısına, ev sahibesinin yanına, ötekilerse salonun öbür ucundaki siyah kadifeden bir giysi giymiş, kaşları zarif bir yay gibi duran büyük elçinin güzel karısının çevresinde. Her iki grupta da konuşma, her zaman olduğu gibi sanki herkes aklına hangi konuda yoğunlaştıracağını düşünürmüşçesine önce çok belirsiz selamlarla çay servisiyle geçti. "Sanatçı olarak dikkat çekecek kadar güzel, Karl Bach'ı incelediğini söyleniyor," diyordu büyükelçinin karısı. "Nasıl düştüğünü fark ettiniz mi?" Eski bir ipek giysi giymiş, kaşsız, topuzsuz, kırmızı yüzlü, sarışın, şişman bir kadın. "Ah rica ederim, Nielsen'dan söz etmeyin, onunla ilgili yeni bir şey söylenemez." Davranışlarının bayağılığı ve basitliğiyle ünlü Prenses Miyakka'ydı bu. Ona korkunç çocuk diyorlardı. Prenses Miyakka'ya iki grubun arasına oturmuş, her iki yandaki konuşmalara da katılıyordu. "Bugün sözleşmişler gibi üç kişi bana bu aynı cümleyi söyledi Kaulbach konusunda. Bu cümle neden çok hoşlarına gitmiş bilmem." Konuşma bu uyarıyla kesildi. Yeniden bir konu bulmak gerekiyordu. İngilizce'de small talk adı verilen bu zarif konuşmanın büyük ustası olan elçinin karısı, "Bize tatsız olmayan eğlenceli bir şeyler anlatın," dedi. Bunu neden söz edeceğini bilemeyen diplomata söylüyordu. Diplomat gülümseyerek, "Bunun çok zor olduğunu, yalnızca kötü şeylerin gülünç olduğunu söylerler," dedi. "Ama yine de bana bir konu verirseniz bunu denerim. Bütün iş konuda. Taslak verilirse onu işlemek kolaydır." Geçmiş yüzyıldaki ünlü konuşmacıların şimdilerde akıllıca konuşmakta zorlanacağını düşünürüm ara sıra. Zekice şeyler şimdilerde öylesine sıkıcı ki. Elçinin karısı gülerek sözünü kesti. "Bunu eskiden beri söylerler." Konuşma çok hoş biçimde başladı ancak aşırı derecede hoş olduğundan yeniden kesildi. Şaşmaz bir yönteme, dedikoduculuğa başvurmak gerekti. Elçi, pencerenin yanında oturan yakışıklı sarışın bir delikanlıyı bakışlarıyla göstererek, "Tuşkeviç'te 15. Louis'ye benzer bir yan görmüyor musunuz?" "Ya öyle, salonla aynı biçimde, bu yüzden buraya sık sık geliyor." Konuşma bu yanıyla ilgi çekti. Çünkü bu salonda açıkça konuşulmaması gereken bir şeye, Tuşkeviç'le ev sahibesinin ilişkilerine değiniyordu. Semaverle ev sahibesi çevresindeki konuşmalar, kaçınılmaz üç konu, yani son dedikodular, tiyatro ve dedikoduculuk arasında gidip geldi, sonunda son konuda karar kılındı. Bayan Maltischewin kızı değil annesi. Kendine Diablotin Rose bir giysi yaptırdığını biliyor musunuz? Pembe şeytan. Çevirinin notu. Fransızca. Yo olamaz pek hoş. Onda bu akıl varken bunun gülünç olduğunun farkına bile varmaz. Zavallı Madame Maltischew konusunda herkesin söyleyeceğini söylediğinden konuşma alevlenen bir odun gibi canlandı. Gravür tutkunu zengin bir koleksiyoncu olan Prenses Betty'nin kocası, karısının konukları olduğunu öğrenince kulübe gitmeden önce salona girdi. Yumuşak halı üzerinde sessizce yaklaşarak Prenses Miyaka'ya ansızın ''Nisan'ı nasıl buldunuz?'' dedi. ''Ah böyle nasıl da girdiniz, beni korkuttunuz?'' dedi kadın. ''Rica ederim operadan söz etmeyin bana, müzikten hiç anlamıyorsunuz. Yanınıza dek inip de Endülüs çinilerinden ve gravürlerinden söz etsem daha iyi olur. Neyse bit pazarından son olarak hangi değerli parçayı aldınız bakalım?'' İsterseniz size gösteririm onu ama bu konuda bir şey bilmiyorsunuz. Aa gösterin siz. Çıraklık eğitimini şu şeylerin nasıl denir bankacıların yanına yaptım. Onların çok güzel gravürleri var. Bize gösterdiler. Samaverin yanında duran ev sahibesi nasıl siz şu tutburlara gittiniz mi diye sordu. Evet canım kocamla beni akşam yemeğine çağırdılar. Bana söylediklerine göre o yemekte verilen sosun değeri 1000 rubleymiş dedi Prenses Miyaka'ya yüksek sesle herkesin onları dinlediğini sezmişti. Bu sos da yeşilim trak renkte pek de berbat bir şeydi. Ben de konuklar çağırdım. Onlara 85 kapiklik sos yaptım ama herkes çok beğendi. 1 rublelik soslar ikram edemem ben. Eşi benzeri yoktur onun dedi ev sahibesi. Harika diye ekledi birisi. Prenses Miyaka'nın sözleri her zaman aynı etkiyi yapardı. Bu etkinin tüm gizi çoğu kez konu dışı sıradan ve sağduyulu şeyler söylemesindendi. İçinde yaşadığı toplumda bu sözler en akıllıca söylenmiş sözler kadar etkili oluyordu. Prenses Miyaka'ya neden bu denli ilgi çektiğini anlayamıyor ama sağladığı bu etkiyi görüp ondan yararlanıyordu. Büyükelçinin karısının konuşması herkesin dinlediği Prenses Miyaka'nın sözleriyle kesilince ev sahibesi iki grubu birleştirmek için bundan yararlanmak istedi. Elçinin karısına dönüp ''Gerçekten de çay istemiyor musunuz? Bizim tarafa gelseniz ya.'' dedi. ''Hayır burada çok rahatız.'' dedi kadın gülümseyerek. Sonra başladığı konuşmasına geri döndü. Bu konuşma çok hoştu. Bay ve Bayan Karenin eleştiriliyordu. Anna, Moskova yolculuğundan bu yana çok değişti. Şimdilerse pek tuhaf, diyordu dost. Asıl değişim, Alexey Vronsky'nin gölgesinin yanında getirmesi, dedi elçinin karısı. Bu neye yarar ki? Green masalını bilirsiniz. Gölgesini yitiren adam. Bu kayıp onun için bir suçun cezalandırılmasıdır. Ama bir kadın için gölgesiz olmak pek hoş değildir. Öyle ama genellikle gölgesi olan bir kadının sonu kötü olur, dedi Anna'nın arkadaşı. Bu sözleri işitmiş olan Prenses Miyaka'ya birden ''Diliniz tutulsun'' dedi. ''Bayan Karenin hayranlık duyulacak bir kadındır. Kocasını sevmem ama onu çok severim.'' ''Kocasını neden sevmiyorsunuz? Çok büyük bir adamdır.'' dedi elçinin karısı. ''Kocam Avrupa'da böyle değerli pek az adam olduğunu söyler.'' ''Kocam da aynı şeyi söyler ama ben inanmıyorum buna.'' diye kestirip attı Prenses Miyaka'ya. ''Onun düşüncesine saygı duyarım. Ama bence Alexey Aleksandrovich yalnızca budala biridir. Bunu yavaşça söylüyorum. Gerçekten çok basit. Eskiden onu akıllı görmem buyurulduğu zaman zekasını anlayamadığım için kendimi suçlayarak onu akıllı olarak görmeye zorlanırdım. Ama içimden o bir budaladır demeye başlayınca bunu alçak sesle söylemiş olsam bile görmezden gelmeyi bıraktım. Öyle değil mi? Bugün ne kadar da kötüsünüz. Hiç de değil. Başka yolu yok. İkimizden biri budala. Hepsi bu kadar. Neyse artık seçim erken yapıldı çünkü insan kendisi için böyle şeyler söyleyemez. Kimse servetinden memnun değildir. Aklındansa memnundur, dedi yaşlı diplomat. Evet aynen öyle, dedi hemen Prenses Miyaka'ya. Ama Anna'yı bırakamam. Çok güzel, eşsizdir o. Eğer bütün erkekler aşıksa ve gölge gibi peşinden gidiyorlarsa ne yapsın zavallı? Onu ayıplamak aklımdan bile geçmez, dedi Anna'nın dostu olan kadın. Bizi hiçbir gölge izlemiyorsa bu onu ayıplamamızı haklı göstermek için yeterli bir neden değildir. Prenses Miyaka'ya böylece Anna'nın arkadaşının ağzının payını verdikten sonra kalktı, elçinin karısıyla birlikte Prusya kralından söz edilen masanın yanına gitti. ''Yine kimi çekiştirdiniz?'' diye sordu Betsy. ''Kareninleri. Prenses Alexey Aleksandrovich'in kişiliğini inceliyordu.'' dedi elçinin karısı gülümseyerek. ''Ne yazık ki duyamadık.'' diye ev sahibesi gözlerini kapıya dikerek. ''Ah demek sonunda geldiniz.'' dedi. İçeri giren Vronsky. Vronsky buradaki herkesi tanıyor, onları her gün görüyordu. Bu yüzden de az önce çıkmışçasına kayıtsız bir tavırla içeri girdi. Elçinin karısının sorduğu bir soruya yanıt vererek ''Nereden geldiğimi merak eder gibisiniz.'' dedi. ''Bunu bilemezsiniz. İtiraf etmek gerek. Baftan geliyorum. Belki 100 kez gittim ama her zaman yeni bir zevk aldım. Çok nefisti. Utanç verici olduğunu biliyorum ama Operada uyurum ben. Oysa BAFTA son ana dek kalır, eğlenirim. Bugünse...
Bir Fransız kadın sanatçının adını söyledi. Onunla ilgili bir olay anlatmak istedi. Ama elçinin karısı sevimli bir korkuyla sözünü kesti. Rica ederim şu utanç verici şeyleri anlatmayın.
Öyle olsun. Zaten herkes biliyor. 20'si opera kadar kolay olsa herkes BAFA giderdi, dedi Prenses Miyaka'ya.
7. Giriş kapısının yanında ayak sesleri duyuldu. Gelenin Bayan Karenina olduğunu bilen Prenses Betsy, Ronski'ye baktı. 3. kaset, 2. yüzün sonu.